ayrım 10. Size söz veriyorum, altınlarınız burada veya Hatice'nin malumatı dahilinde ise en kısa zamanda size teslimi yapılacaktır. Böyle bir akçeyi siz isteseniz de bizim kabullenmemiz mümkün değildir. Kendi alın terimizle olmayan her şey haramdır bize. Kötülük uğursuzluk getirir. Müsterih olunuz. Ama olayda bir yanlış anlaşılma olmuş ise bu yüzden naçar kalır isem ne yapayım? Bizce yanlış anlaşılma yoktur. Velakin sizden gizlenmiş olması mümkündür. Hoca dışarı çıktı, bir adamını göndererek Veli ile Hatice'nin ivedilikle odasına gelmesini emretti. Hatice, Tomarza'dan gelen olduğunu duyunca önce çok korktu. Gelmek istemedi ama İbiş Hoca emretmişti. İstemeye istemeye erinin yoluna düşerek birlikte huzura vardılar. Korkuyor, titriyor, sesi çıkmıyordu. Karşısında eski tanıdık simaları görünce korku ve heyecanı iyice artmıştı. Evladım, Veli, zevcen Hatice, Tomarza'dan gelirken yanında altın, akçe gibi şeyler getirdin mi? Neden bahsettiğinizi anlamadım hocam. Oğlum, şimdi senin hatunun, Hatice'nin bildiği aşikar ya da gizli altını, parası, pulu var mı? Olsa bilirdim, hem kadın kısmının parası olur mu? Hoca bu defa Hatice'ye döndü. Hatice kızım, sen kendi rızanla Müslüman oldun. Kızımız, gelinimizsin. Yalan söyleyenin, başkasının malını rızasız alanın bizim dinimizde yeri yoktur. Şimdi söyle, ama doğruyu söyle. Eski kocanın eve getirdiği 1200 altını aldın mı? Aldım efendim. Hatice'nin bu sözü üzerine Veli donup kalmıştı. Gayri ihtiyari konuştu. Vay be! O kadar altını aldım, benim haberim yok. Sana ait olmayan altınları niye aldın, ne yaptın? Eski kocam yıllarca orada çalıştı. Emek verdi. Hiçbir zaman para pul istemedi. Manastırda kapanınca altınlar herkesten önce bizim hakkımız, payımız diye düşündüm. Veli'ye de haber vermedim. Eski kocamdan kaldığı için kabul etmeyeceğini, bu yüzden benden vazgeçeceğini düşündüm. Kızım, o senin malın değil, bizim töremize göre vakıf malı. Velhasıl tüm Ermenilerin malı, anladın mı? Bu yaptığın hiç de dürüst bir iş değil. Vakıf malı yiyen kişi olmaz. Anladım efendim. Pekala, ne yaptın altınları? Sakladım. Nereye sakladın? Babamın kaplan sekisindeki tarlasında bulunan bir armut ağacının altına çömlek içinde gömdüm. Şimdi gitsen yerini bulabilir misin? Bulurum efendim. Öyleyse hemen erinle birlikte yola çıkıyor, tez zamanda altınları sakladığın yerden çıkarıp buraya getiriyorsunuz. Burada gerçek sahiplerine teslim ediyoruz. Tamam, hemen gideriz. Bu olayı da kimseye söylemeyin. Hakkında kötü düşünmesinler. Aramızda kalsın, seni tamahkar sanmasınlar. Bu seferlik affedelim. Tamam, bir defalık affedelim. Veli ile Hatice dışarı çıktılar. Odadakiler merakla beklemeye başladılar. İbiş Hoca Ermeni temsilcilerinin dikkatini dağıtmak için memleket meseleleri hakkında sualler soruyor, vakit geçirmek için konuşmalar yapılıyordu. Ara sıra odaya girip çıkan insanlar da hizmette ve hürmette kusur etmiyorlardı. Akşam karanlığı çöktü, yemek yendi. İbiş Hoca müsaade isteyip yan odada namazını eda etti. Köy halkının bazıları odaya gelip oturdular. Misafirlerle ilgilendiler. Yorgun olduklarını düşünerek erkenden dağıldılar. Bir müddet sonra Hatice ile Veli odaya girdiler. Üşümüşlerdi ve yorgun görünüyorlardı. Veli'nin kucağında ağzı bağlı orta boy bir çömlek duruyordu. Veli, getirdik hocam. Sağ olasın Velican. Getir şuraya bırak. Saydınız mı? Tamam olup olmadığına baktınız mı? Yoo, hiç açıp bakmadık. Hatice, tamamdır. Koyduğum gibi duruyor. Gidebilirsiniz. Hatice, rahip Orni'ye dönerek, çok üzgünüm aziz peder, beni bağışlayın, beni tanıyan herkese selam söyleyin. Biz gidiyoruz, hoşça kalın. Önemli değil, soran olursa selamını da söylerim. Onlar evlerine gittiler. Hoca, rahibe buyurun açın, sayın muhterem eksiği var mı? Gereği yok, tamam olduğuna inanıyorum. Olsun, zan altında kalmayalım. Bu görgüsüzlüğü ve itimatsızlığı yapamam. Altının heybesi var mıydı? Hayır, heybemiz yok. Altınları sabahleyin bu vaziyette götüremezsiniz. Durun size bir heybe getireyim. Kadınların bulunduğu öteki binaya giderek elinde bir halı heybeyle döndü. Küpün ağzını açıp altınları sedire döktüler. Sarı sarı çil çil altınlar, sayılmadan heybenin iki gözüne dengeli olarak dolduruldu. Rahip Orni'nin yanına konuldu. Yataklar hazırlanıp misafirler yatırıldı. Sabah çorbası içildikten sonra atlar eğerlenip hazırlandı, misafirler yolcu edilecekti. Rahip Ornik ve arkadaşları altınları bulduklarından ve gösterilen yakın alakadan memnundular. Dürüstlüğünüz, alakanız beni ve arkadaşlarımı gayet memnun etmiştir. Ekmeğinizi yedik, suyunuzu içtik. Hakkınızı helal edin hoca efendi. Helal olsun, hizmette hürmette bir kusur eylemiş isek affınızı dilerim. Tomarza'ya teşrifiniz halinde mutlaka beklerim. Yolum düştükçe uğrarım. Allah'a ısmarladık, hepiniz hoşça kalın. Misafirler, hoca ve onları yolcu etmek için toplanmış olan kalabalıkla teker teker vedalaşarak atlarına bindiler, yola koyuldular. Bir hafta geçti geçmedi. İlk kar yağdı, arkasından aralıklarla ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Kar yolları kapadı. Çevre köylerle, yerleşim birimleriyle irtibat kesildi. Her taraf bembeyaz, koyun sütü gibi apak. Sobalar, ocaklar daha çok yanar oldu. Evlerin bacalarından dumanlar yükselmeye başladı. Gökyüzüne kayıtsızca, aheste aheste. Kadınlar, kızlar buz tutan Zamantı ırmağının kırılan kısmından evlerine su taşırken zorlanmaya başladılar. Gündüzleri soğuk ve müşkülatlı, geceleri sıcak ve tatlı bir hayat başladı. Akşamları toplanma odalarında sohbetler koyulaştı, dini sohbetler, kahramanlık hikayeleri, devli cüceli masallar daha ayrıntılı anlatıp daha bir dikkatle dinlenir oldu. Düğünler, eğlenceler başladı. Genç kızlar evlilik çağında oğulları bulunan analara daha şirin, daha hamarat ve daha görünümlerini güzel göstermek gayretinde idiler. Analar da gözlerine kestirdikleri gelin adaylarını sınamaya, gizliden gizliye davranışlarını takip etmeye başladılar. Bebeler kızak, kayma, topaç çevirme, kar topu oynama gibi mevsim oyunlarının tadını almaya gayret ediyorlardı. İbiş hocanın camide ve odasında cemaati çok, dinleyenlerine dini açıklamalar, yorumlar yapıyor, yalnız kaldığı zamanlar kitaplar karıştırıp okuyor, inceliyordu. İki yanları olsa da kış zor mevsimdi. Uzadıkça sıkıntılar çoğalıyor, insanlar bunalıyorlardı. Son zamanlarına doğru usandırmıştı kendinden kış baba. Sabırlı bekleyişin sonunda bahar geldi, havalar ısınmaya, ortalık yeşermeye başladı. Yaylaya göçme, çifte çubuğa başlama hazırlıkları başladı. Bir gece Elif Ana'nın evinin dışında çocukların gürültü ettikleri, bağıra bağıra maniler, türküler söyledikleri duyuldu. Hatice, ne olur ana, çocuklar kapımızda neden bağırırlar? Saya topluyorlar kızım. Saya nedir? Eski bir Türk geleneğidir. Baharın geldiğini müjdelemek için çocuklar değişik kılıklara girerler, maniler söyleyerek geceleri evleri dolaşır, bulgur, yumurta, yağ, şeker gibi öteberileri toplarlar. Kapı önlerinde şamata ve şaklabanlık ederler. Topladıkları şeylerden kırlara çıkarak yemek yaparlar, yerler, eğlenirler. Bir çeşit eğlence. Çok güzelmiş. Çocuklar bağıra çağıra tam kapı önüne geldiler. Elif Ana, Elif Ana, ayakları çap, burnu yukarı, kocamış huysuz karı, çık dışarı, çık dışarı. Elif Ana ile Hatice kapıdan dışarı çıktılar. Sizi hınzırın dölleri sizi. Ayakları çap, burnu yukarı, huysuz karı demek. Yok ana, yok, mani öyle. Şaka yaptım balalarım. Hatice çocukların acayip kılıklarına bakıp çok şaşırmıştı. Çeşitli hayvanların şekline bürünmüşlerdi. Hoşuna gitmişti. Bir taraftan davulla, tefle gürültü patırdı ediyorlar. Aynı zamanda da maniler söylüyorlardı. Saya geldi sakının, altın küpe takının, kem gözlerden sakının, verenin bir oğlu olsun, vermeyenin bir kör kızı olsun, onu da Allah elinden alsın. Şamata devam ediyordu. Elif Ana içeri girdi. Biraz bulgur, yağ, birkaç yumurta getirdi, malzemeleri çocuklara verdi. Sayanız hayırlı olsun yavrularım. Sağ ol Elif Ana, sağ ol Hatice gelin. Sizin de oğlunuz olur, aramıza karışır inşallah. Hoşça kalın. Çocuklar güle oynaya başka evlere doğru yürüdüler. Bir müddet sonra başka bir grup geldi. Benzeri şeyler onlarla da yapıldı. Baharın gelmesiyle yaylalar, tarlalar şenlendi. Dışarılar misafir kabul eder duruma geldi. Yollar açıldı. Köylere, kentlere gidilip gelinir oldu. İbiş Hoca, memleket ahvalinden bilgiler edinmek için birkaç defa Evere'ye gidip geldi. Kafasında cevapsız sorular oluşturan bazı meseleleri görüşmek ve bazı kitapları temin maksadıyla bir defa da Kayseri'ye yolculuk etti. eski dostlarını, tanıdıklarını gördü, hasbihal edip döndü. Bir gün Avşar Bey'i Duran Ali ziyaretine geldi. Toroslardan oradaki göçer obaların ve eşkıyaların vaziyetinden bahsetti. Devlet-i Âli'nin karışıklıklar karşısında aciz kaldığı, elini kolunu taşraya uzatmadığı, Müslim ve gayrimüslim ahalinin panik halinde olduğu, dağlardaki eşkıyaların bile bu durumdan etkilenerek yol kesme, haraç almadan vazgeçtiklerini, düze inerek bir yere yerleşmek istediklerini, vicdana geldikleri memleketin kötü günlerinde yardım amacıyla orduya katılma haberlerini aldıklarını anlattı. Memleket için için kaynıyordu. Koca devlete Ali Osmani'nin adından başka bir şeyi kalmamıştı. İbiş Hoca düşünceli ve karamsardı. Bazen tek başına odasında oturup düşünüyor, bazen de ıssız yerlerde dolaşarak ileriki günlerde gidişatın nereye varabileceğini tahmine çalışıyordu. Mustafa Kemal isimli bir kahraman askerden bahsediliyordu. Korkusuz, yiğit, atılgan, cesur, zeki. Kimdi bu vatansever? Toparlayıcı, düzeltici, hükmedici olabilecek miydi? Dahili ve harici düşmanları dize getirip memleketi düze çıkarabilecek miydi? Aslında buralarda onu gören bile yoktu. Ama kahramanlıkları dilden dile dolaşıyor, anlatılıyordu. Ahalinin gözünde büyüdükçe büyüyor, devleşiyordu. Hayatın tadı tuzu kalmamıştı. Zor günler, zor aylar sıkıntı içerisinde geçmeye çalışılıyordu. Yıl 1916. Mevsimlerden son güz. Şıh barakta artık yüzler pek gülmüyor, seferberlik ilan edilmiş, köyün gençleri aşağı yukarı tamamen savaşa gitmiş, İbiş Hoca'nın oğlu Hüseyin, yeğeni Ali, Hacı Hasanların İbrahim, onbaşıların İdris, askerlerin Yusuf, kimler kimler... Sadece Şıh Veli'yi askere almamışlardı. Onun da bir oğlu olmuş, İzan adını vermişlerdi. Gidenlerden haber alınamıyordu. Kimi doğu cephesinde, kimi batı cephesinde. Anaların gözleri yollarda, gelinler ürkek, kulaklarını tıkamışlar, kötü bir haber duymamak için. Devlet-i Âli Osmaniye'nin 1915 yılında çıkarmış olduğu tehcir kanunu uygulaması devam ediyordu. Memleket içerisinde karışıklığı önlemek maksadıyla grup grup Ermeni vatandaşlar Halep, Şam, Beyrut gibi uzak Osmanlı şehirlerine nakledilmeye çalışılıyordu. Tomarza ve Everek Ermenilerinin bir kısmı İstanbul'a genellikle akrabalarının yanına göçüp gitmişler, kalanlar ise güvenlik güçlerinin denetimi ve korumasında uzak diyarlara gidiyorlardı. Everek çevresinde birkaç kafile Balar Dağı üzerinden Torosları aşarak Adana'ya ulaştırılmış, oradan trenlere bindirilerek yollanmışlardı. Göç mecburi olmadığından bazı aileler memleketleri, evleri topraklarından ayrılmak istememişler. İlk sıralar gidenlere aldırış etmemişlerdi. Lakin günler geçtikçe göçün hızlanması, yaşadıkları köylerde, kasabalarda Ermeni nüfusunun parmakla sayılacak kadar azalması, ıssız kalan yerleşim yerlerinin kasveti, gelecek ve can güvenliği endişesi, Türklerin Şark'ta yapılan katliamların intikamını almak isteyebilecekleri korkusu ister istemez göçü düşünür etmişti. Memlekette kalanları, sayıları iyice azalınca endişeleri artmış, kalanlar da müracaat ederek tehcir kanunu kapsamına alınmak istemişlerdi.